Ayrım 3. Şimdinin dar odası. Markar Eseyan. Sayfa 30. Nihayet Artın Efendi kesik ve hafifçe öksürerek konuşacağının sinyalini vermişti. Böyle bir şey hiç yaşamamış olmayı tercih ederdi. Ama madem bu Kürt delikanlısı karşısında dikilmiş, kızını, biricik kızını ondan istemeye cüret etmişti, ona hayatı boyunca unutamayacağı bir aşağılama borçlu demekti. Öyle bir aşağılama ki hemen idrak edilmesin, ancak yıllar sonra kafasına dank etsin, nedenli küçük düştüğü. Bak evladım, belli ki dürüst ve istidatlı bir gençsin. Velhasıl nasıl desem ki, burada Artın Efendi aşağılayıcı bir gülümsemeyi yüzüne ustaca yerleştirmişti. Nasıl derler, böyle damdan düşer gibi hem de ailen yanında olmaksızın kız istemeye gelmek sence de biraz adaba aykırı olmuyor mu? Pek tabii ki öyleydi. Ancak eşvakın da çok geçerli gerekçeleri vardı. Haklısınız diyerek Artın Efendi'nin sözünü kesti. Ne var ki ailem memlekettedir. Heyecanıma mani olamadığım için ilkin sizin olurunuzu ve kıymetli görüşlerinizi almak istedim. Şayet Flomen'le izdivacıma müsaade ederseniz ilk işim memlekete gidip vaziyeti aileme anlatmak ve onları İstanbul'a getirmek olacak. Böylelikle bu usulsüzlüğü de tamir etmiş oluruz. Demek küçük aklına göre hazırlık yaptın Hamidiyeli, diye iç geçirdi yaşlı adam. Demek buraya yeni yetme bir avukat namzedi olarak gelip fakirlere bağışlanan pahalı ama eski giysiler gibi üzerinde gülünç duran kibarlığınla beni etkileyebileceğini düşündün. Artın Efendi dakikalar geçtikçe daha da sinirlenmeye başlamıştı. Hangi hakla benim hususi hayatıma bulaşır hem de biricik kızıma göz koyarsın diye. Bu esnada eşvak ailesi ve kendisiyle ilgili sitayişkar açıklamalarda bulunmaktaydı, iç geçiriyordu. Eşvakı aslında dinlemez ve onu dikkatle dinlermiş gibi bakarken sinirlendiğinde fark etmeden yaptığı gibi sağ yanağını kemirmeye başlamıştı Artın Efendi. Bu onda aşağı yukarı kendini bildiğinden beri süregelen zararlı yeğane alışkanlıktı. Madam Hripsime kocasının bu huyunu bildiğinden telaşlanmış, yerinde duramaz olmuştu. Sık sık oturduğu koltuktan kalkıyor, mutfağa azarlamak üzere Filomen'in yanına gidiyordu. Angirt kız, terbiyesiz kız, diye azarlıyordu onu. Kendine bula bula evlenmek için bu Müslümanı buldun. Hem de babanın Kürtlerden hiç haz etmediğini bildiğin halde. Eşvak pek tabii ki karşısında oturan bu yaşlı adamın büyük babası başta olmak üzere pek çok akrabasının Adana'da çıkan ayaklanmada öldüğünü bilemezdi. Hem bilse dahi bu onu niye ilgilendirsindi ki? O veya onun ailesi mi yapmıştı bunu? O barışçı bir kişiydi ve barışçı bir aileden geliyordu. Üstelik kendisini bir Kürt değil bir Türk olarak görüyordu. İyi güzel ama benim size kızımı vermem mümkün değil genç adam. Maalesef cevabım menfi olacak. Eşvak adeta yıkılmıştı. İki eli dizlerinin arasında küçüldükçe küçüldüğünü hissediyordu. Bir süre sessizce oturdu ve neden sonra vereceği cevabı merakla bekleyen Artın Efendi ve eşine döndü. Cevabınızın menfi oluşunun sebebini öğrenebilir miyim efendim? Yoksa bu talebe ve fakir vaziyetim mi yanılttı sizi? Sizi temin ederim ki mesleğimde fevkalade çabuk ilerleyeceğime olan inancım tamdır. Hem sonra memlekette bulunan ailem pek de fukara değildir. Eşvak'ın bu naif konuşmaları Artın Efendi'nin hoşuna gider gibi olduysa da bunu belli etmemeye çalıştı. Pek tabii ki Eşvak'a kızının rahatsızlığından bahsetmeyecekti. Kızının evlenmesi mümkün değildi. Karşısındaki şöyle aslan gibi bir hayh, Ermeni genci olsaydı belki her şeyi ona açık açık anlatır, bir orta yol bulmaya çalışabilirdi. Ama böyle bir riske bir Kürt genci için girmeye hiç mi hiç niyeti yoktu. Her an büyükçe bir balgam tükürecekmiş gibi hırıltıyla konuşan bu gençle cebelleşmek zorunda olmak canını sıkıyordu. Ne münasebet efendim, bunun parayla pulla alakası yok. Variyet ve zenginlik ehemmiyet verdiğim nihai şeylerdir. Biliyorsunuz ki inançlarımız ve mensup olduğumuz cemiyetler farklıdır. Hiç şüphem yok ki senin ailen de kendi dininden bir hanımla izdivacını daha münasip görürler. Bu usul en iyisidir ve büyüklerin sözünü dinlemek bilhassa bu gibi nazik hallerde en isabetli harekettir. Eşvak üst üste aldığı kroşelerle iyice sersemlemişti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 artık yerden kalkmalıydı. Onurlu bir dövüşçü gibi mücadele etmeliydi. Sere serpe yere kapaklandığı o anda hissettiği tek şey yüreğini avucuna almış olan bir panik haliydi. Flamen ile ayrılma fikrini aklına getirmeye bile dayanamıyordu. Ne olursa olsun, neye mal olursa olsun Flamen'den vazgeçemezdi. Bunu uygun bir dille Artin Efendi'ye anlatmak zorundaydı. Artin Efendi bir sayısını ağzından çıkardığında Eşvak tüm gücünü toplayarak ayağa kalktı, dövüşecekti. Efendim, kararınıza hürmetliyim. Lakin tekrar düşünmenizi istirham etmek, hatta ve hatta aşkımın yüceliğini idrak edebilmeniz için size yalvarmak mecburiyetindeyim. Çünkü benim Flamen'den vazgeçebilmem kendi irademin de haricine çıkmıştır. Sizi daha fazla kederlendirmemek adına kendi rızanızla kızınızın benimle evlenmesine müsaade etmenizi istiyorum. Artin Efendi yüreğinde büyüyen öfkeyi kontrol etmekte güçlük çekti. Akrabalarımı aldınız, şimdi de biricik kızımı da mı alçalacaksınız benden diye haykırdı içinden. O kadar öfkelenmişti ki evdeki her şeye yansıdı bu öfkesi. İlkin üzerinde oturdukları koltukların kendinden desenleri kırmızı kadife kumaşı korkuyla büzüştü. Sonra kendi halinde kısık sesle fasıl mırıldanan Philips marka radyo cızırtılı sesler çıkarmaya başladı. Madame Hripsime alelacele radyoyu kapattı. Tarlabaşı caddesinde ilerleyen troleybüs bir bisikletliye çarptı. Eşvak karşıdaki çatıda yakaladığı güvercinin başını delen bir martı gördü. Flamen mutfakta kahve fincanlarını düşürdü, yerden kırıkları toplarken baş parmağını kesti. Kızının çığlığıyla mutfağa koşan Madame Hripsime ayağını İtalyan oturma odası takımının vitrinine çarptı. Vitrin kapısı ki gevşemişti, bu çarpmayla hızla açılarak oraya geçici bir süre güneş alması için konulmuş olan Benjamin'i devirdi. Saksı toprağını saçarak Eşvak'ın ayağına kadar yuvarlandı. Eşvak saksıyı tutmak için yere doğru hamle yaptığı esnada gayri ihtiyari, kokusuz ama abartılı bir sesle gaz çıkardı. Bunların hepsi o kısacık zaman diliminde oluyordu. Artin Efendi ise tüm bunlardan habersiz henüz Adana'daydı. Demek beni tehdit ediyorsunuz. Terbiye hududunu aşmış bulunuyorsunuz delikanlı. Her şeyden evvel kızımın benim lafımdan çıkmayacak kadar aile terbiyesi almış olduğunu ve hükümet erkanından tanıdığım birçok kadim ahbaplarımın bulunduğunu size hatırlatmam gerekecek. Böyle çılgınca bir hareketi bırakınız yapmayı, buna teşebbüs etmeniz halinde dahi başınız çok ciddi belaya girer bilesiniz. Benim size söyleyecek başkaca bir sözüm yoktur. Şimdi istirham ederim, evimi derhal terk ediniz. Nakavt. Çıkardığı son etkili sol kroşede rakibinin ustalıkla yaptığı bir vücut hareketiyle boşa gitmiş, ardından da savunma yapmaya fırsat bile bulamadan sağlam bir aparkatla yere devrilmişti. Restinin bu yaşlı adam üzerinde etkili olacağını düşünmüş, ancak yanılmıştı. Bir çuval inciri mahvetmişti. Kim bilir onun hakkında neler düşüneceklerdi şimdi. Oysa o böyle biri, yani kendini bilmez ve saldırgan biri değildi ki. Acaba içinde bulunduğu bu olağanüstü durumun etkisiyle böyle davrandığını düşünmeye yanaşırlar mıydı? Ama niye yapsınlardı ki bunu? Çat da danak kapılarını çalmış, hayatlarında ilk defa karşılaştıkları bir yabancı olduğu halde onlardan kızlarını istemişti. Bununla da kalmamış, bir de onları Flamen'i kaçırmakla tehdit etmişti. Aynı hareketi kendi memleketimde yapmış olsam ya bir araba dayak yer ya da çoktan ölmüş olurdum diye düşündü. Aslında bana centilmence davrandı bile denilebilir. Kendilerine bu kadar fütursuzca yaklaşmamın onların ahlaken biz Müslümanlardan daha geniş mezhepli olduklarını düşünmemden kaynaklandığını hatırlattı bana. Hoş, Artin Efendi de beni tehdit etmemiş değildi. Lakin kendisini kızını kaçırmakla tehdit eden bir küstaha başka nasıl davranması beklenebilirdi ki? Teşekkür ederek başı önde evden ayrıldı. Kapıdan çıktıktan sonra kafasını kaldırdı ve ilk katın penceresine baktı. içine doğmuştu. Filomen'i ona bakıyordu işte. Zalim kralın güzeller güzeli minik elli zarif kızı Filomen, şatonun erişilmez parmaklıklarının ardından kendisini seyretmekteydi. Filomen gülüyordu. Bu bir an Eşvak'ın garibine gitti. Onun da en az kendisi kadar yıkılmış olması gerekmez miydi? Böyle bir durumda hangi aşık gülüp eğlenebilirdi ki? Ancak cevabı yine kendisi buldu. Aptallığına kendi kendine güldü. Filomen'in bu gülüşünün tabii ki bir sebebi vardı. Kendisini daha fazla üzmemek, ona moral vermek için bu yolu seçmişti. Kederini yüreğine gizlemişti. Aman Allah'ım, ne soylu bir davranıştı bu. Olgunluğu karşısında Filomen'e biraz daha hayran olmuştu şimdi. İşte o an ne pahasına olursa olsun, hangi güçlükle karşılaşırsa karşılaşsın Filomen'le bir araya gelmeye ant içti. Hiçbir güçlük onu bu yemininden döndürmemeliydi. Onların aşkı eskilerde kaldığı söylenen o destansı aşkların dirilişi olacaktı. Onlar bu asrın ilk Romeo ve Juliet'i, Ferhat'la Şirin'i ve Saro ve Tamar'ı olacaklardı. Ermeni mitolojisinde Aktamar destanının kahramanları. Kaç benimle, söyle tatlım, de bana, gideceğiz. Değil mi? Ne hoş olacak, el ele, göğüs göğüse ikimiz. A. Rimbaud. Mayıs 1954. Demek küçük kızı büyümüştü. Demek küçük Filomen'i aşkı yüreğine davet edecek, başka yüreklerde fırtınalar estirecek kadar büyümüştü. Sahip olmak için akla karalar seçtiği, Allah'ına Surp Abraham gibi, Hazreti İbrahim, yıllarca yakardığı hayatlarının sonbaharında tam ümidi kesmişken bir mucize eseri aralarına katılan, ancak hastalığı sebebiyle yüreğinin her daim dağlandığı kızı Filomen, demek onları terk edecekti. Ama buna asla isim veremezdi. Ardın Efendi Eşvak'ın kısa bir süre içerisinde Filomen'i kaçırmaya kalkışacağını pek tabii ki anlamıştı. Önlem alması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle Filomen'i bir güzel azarlamış ve hiç adeti olmadığı halde yasaklar koymuştu. Tek başına evden çıkmasını yasak etmişti mesela. Eve erken döndüğü zamanlar Filomen'i Pera'da gezmeye çıkarıyor, çok sık olmamak kaydıyla kuzeni Dikran'la Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen danslara gitmesine izin veriyordu. Babasından böyle davranışlar görmeye hiç alışık olmayan Filomen bu yeni duruma alışmakta güçlük çekiyordu. Bir insanı sevmenin niçin cezalandırıldığını bir türlü anlayamıyordu çünkü. Filomen Eşvak'ı göremediği şu kısa zaman zarfında bile onu şiddetle özlediğini hissediyordu. Onunla birlikteyken duyduğu o değişik hisler ve yaşadığı o heyecan aklına geldikçe Eşvak'ı görme isteği daha da kamçılanıyordu. Peki neredeydi bu Eşvak? Niçin kendisini hiç olmazsa pencereden bir kez olsun görmeye gelmemişti? Bu kadar kolay unutabilir miydi onu? Ya babasına karşı sarf ettiği o cesur sözler? Eşvak, Filomen'den vazgeçemeyecek denli iradesi dışında kendisine bağlandığını söylememiş miydi? Yoksa bu yaşadıkları hastalığının ona bir oyunu muydu? Yoksa bol bol kurduğu hayallerinin yumuşacık koynuna mı yuvarlanmıştı fark etmeden? Sırdaşı ve en yakın arkadaşı olan kuzeni Dikran'ın başının etini yiyordu bu sebeple. Binlerce olasılığı onunla konuşuyor, kuzeninin kıvrak zekası ve gelişmiş hislerinden faydalanarak ondan benim yerindeyse geleceği tahmin etmesini, aşkı uğruna büyücülük yapmasını istiyordu. Ama haklı değil miydi? Neredeyse bir aydır görüşmüyorlardı. Filomen, Eşvak'ı görmeden geçirdiği o upuzun bir ay süresince hep bu soruyu sordu kendisine. Eşvak neredeydi? Kuşkusuz Eşvak Filomen'i unutmuş değildi. Artın efendilere gittiği günden beri derin bir karmaşaya sürüklenmişti. Turan Caddesi'ndeki bekar evine kapanmış, mantığı ve hisleriyle boğuşmaktaydı. Ne yapacağına, nasıl davranacağına bir türlü karar veremiyordu. Allah'tan yakın dostları Ekrem ve Korkut vardı da onlarla dertleşerek bir nebze olsun rahatlayabiliyordu. Ancak Korkut ve Ekrem onun bu ilişkisini hiç onaylamıyorlardı. Hele Filomen'i kaçırma düşüncesine ise kesinlikle sıcak bakmıyorlardı. Buna kalkıştığı takdirde öğrenim hayatının biteceğini ve tüm yaşamını altüst edecek bir hata yapmış olacağını söylüyorlardı. Oysa bunlar Eşvak'ın duymak istediği sözler değildi. Eşvak onu haklı bulacak, aşkını onaylayacak ve yapacağı her türlü çılgınlığa onay verecek sözler işitmeyi arzuluyordu. Korkut ve Ekrem'i birçok kereler kırdı bu sebeple. Nice zorlu çekişmelerden ve kavgalardan sonradır ki her ikisi de ikna olmadıkları ve onu da ikna edemedikleri halde zorunlu olarak Eşvak'a destek olmaya karar verdiler. Her üçü de çok iyi arkadaştılar ama Eşvak yapı olarak epey farklı sayılırdı onlardan. O maceraların değil yerleşik düzenin adamıydı. Ailesi ve ait olduğu bir yeri olmalıydı. Belki de bu yüzden böyle erken evlenmeye kalkışmıştı. Yalnızlıktan, dağılmaktan, kaybolmaktan korkmuştu. İstanbul'un büyüklüğü ürkütmüştü onu. Arkadaşları özgür ve bağımsız olmayı seviyorlardı. Onlar da İstanbul dışından gelmişler. Ekrem Aydınlı, Korkut'sa Tekirdağlıydı. Ancak bu büyük şehre çarçabuk uyum sağlamışlardı. Pera'nın o kozmopolit havasına kendilerini kaptırmışlar. Bu büyülü şehrin onlara verebileceği her şeyi iştahla öğütmeye başlamışlardı. Eşvak onlar gibi değildi. Onlar gibi siyasete bulaşmamıştı örneğin. Nişan ağabeyin terzi dükkanındaki siyasi sohbetlere katılmaktan, Nişan ustanın Galatasaray hamamı sokağındaki ufak terzihanesi, ülkedeki çarpık düzenin değişmesi için el birliği etmiş gençlerin toplandığı bir merkez durumundaydı. Ve yine Nişan usta, Ekrem ve Korkut'un kurulmasında öncülük ettikleri Avrasya hareketinin İstanbul Üniversitesi'ndeki toplantılarına gitmekten belki de Kürt kökenli olduğu için özellikle kaçınıyordu. Tüm arzusu debdebesiz ve huzurlu bir hayat geçirmekti. Öyle büyük hırsları yoktu. Çok zengin olmak, dünyayı değiştirmek veya buna benzer yüksek amaçlar edinmemişti hiç. Ama arkadaşları öyleydi. Hayret! Tüm bu gerçeklere rağmen hayatının en büyük çılgınlığına, fenomeni kaçırma fikrine sıcak bakmamışlardı. Eşvak dostlarının zoru ile epeydir boşlamış olduğu hukuk derslerine devam etmeye başladı. Ancak aklı fikri devamlı Filomen'deydi. O günden beridir onu dışarıda pek görememişti. Ne bakkala çıkıyor ne de eskisi gibi mahalledeki arkadaşlarını ziyarete gidiyordu. Çok kereler penceresinin önünde kendisini görmek için saatlerce beklediyse de denk getirememişti bir türlü. Bu değişikliğin Artin Efendi'nin başının altından çıktığını anlamıştı. Bir çaresini bulup mutlaka onunla konuşmalıydı. Birbirlerine kavuşabilmelerinin tek yolu onu kendisiyle kaçmaya ikna etmek olacaktı. Ama nasıl? Filomen'e nasıl ulaşacaktı? Nihayet bir pusula yazmak ve bunu bakkalın çırağıyla Filomen'e göndermek geldi aklına. Uzun zamandır bu buluşmayı hayal eden Filomen aldığı bu gizli mektuba çok sevinmişti. O hayallerini kurduğu gizemli aşkı yaşıyordu işte. Beyaz atlı prensi kendisine ulaşmak için canavarlarla boğuşuyor, canını tehlikeye atıyordu. Onu ölümüne arzulayan bir aşkı vardı artık. Kendisini dünyanın en şanslı kızı hissediyordu. Prensi yakışıklı, güçlü, kuvvetli ve cesurdu. Kim bilir kaç genç kız kendi yerinde olmayı arzulardı. Kuzeni Dikran'la hep bu anı hayal etmişler, bu esrarengiz his nasıl bir şeydir diye kafa yormuşlardı. İkisi de pek ümitli değillerdi gerçek aşkı bulma konusunda. Ama olmuştu işte. Yarın beyaz atlı prensi onu görmek için geliyordu işte. Ertesi günkü buluşmaları planlandığı gibi gerçekleşti. Saat 10.30'da Filomen maması çamaşır yıkamakla meşgulken gizlice kapıya indi. Hayatı boyunca yaşadığı en heyecanlı gün oldu bu. Gerçek bir macera yaşıyordu. Düşlerin yıkıcı yalnızlığından gerçeğin ta kendisine terfi etmişti. Filomen eşikte belirince Eşvak Cebrail'i karşısında gören Musa kadar heyecanlandı. Filomen'in yaydığı doğaüstü ışık onun da yüzünü parlattı sanki. Bir mucize oluyordu. Her şeyi göze alarak sahanlığa girdi. Filomen'e sarıldı. Onu dudaklarından acemice öptü. Memelerini sıktı. Dolgun kalçalarını avuçladı. heyecandan dudaklarının kenarından salyalarının akmasını, Eşvak küçüklüğünden beri geceleri yastığına bol bol tükürük salgılardı. Anasının dediğine göre bağırsaklarındaki kurtlardan ötürü olmaktaydı bu, umursamadı bile. Kedi gibi hırlıyordu Eşvak. Bu, her şeyi sessizce kabul eden Filomen'in de hoşuna gitti. Eşvak, heyecanları yatışınca değerli zamanlarını boşa harcamış olma endişesiyle günlerdir tasarlamış olduğu formülü aniden boca etti Filomen'in üzerine ve "Kaç benimle," dedi. Filomen bu ani teklife çok şaşırdı. Her şeyi düşünmüştü ama böyle bir teklifi aklına dahi getirmemişti. Beyaz atlı prensle kaçmak, o an aklı karışıverdi Filomen'in. Kaçmak diye tekrar tekrar çekti bu fiili içinden. Ölümsüz aşkıyla buluşmak uğruna ailesini terk etmek demekti bu. Filomen aşkın bu yüzüyle de tanışıyordu işte. Demek onun da ödemesi gereken bir bedel olacaktı. Kafasının karışıklığı yüzüne yansıdı. Eşvak bu çelişkiyi hemen sezdi. Reddedilme korkusu Eşvak'ı aşka getirdi ve ona onu ne kadar çok arzuladığını ve onu nasıl mutlu edeceğini arka arkaya sıralamaya başladı. Sanki konuşan kendisi değil, aşkın büyülü ruhuydu. Öyle güzel konuşuyordu ki Filomen'in çocuksu aklı söylenenlerin hepsine yatıverdi. Kendine ait bir evi, rüya gibi bir evliliği olacaktı. Evlilik konusu ne zaman açılsa en yakınlarının bile böyle bir şeyin onun için söz konusu bile olmadığını ima etmelerine çok bozuluyordu. Herkesin, belki Hayri'yi, babası ve mamasının bile hastalığı yüzünden evlenmesinin mümkün olmadığını düşünmelerine çok içerliyordu. Eşvak'la kaçtığını öğrenince ne kadar da şaşıracaklardı kim bilir. Biricik kızlarını reddedecek değillerdi ya, bir süre sonra nasıl olsa affederlerdi kendilerini. İşte bu şekilde Filomen'le Eşvak nikah gününün sabahı buluşmak üzere sözleşiyorlar. Sabah olunca Artin Efendi her şeyden habersiz evden ayrıldıktan hemen sonra Filomen annesinin banyo yapmakta olduğu bir andan faydalanarak evin önünde bekleyen ve içinde üç genç adamın bulunduğu taksiye binerken görülüyor. İkisi kararlı, diğer ikisi çaresiz dört genci taşıyan taksi Fatih Evlendirme Müdürlüğü'nün önünde duruyor. Eşvak'ın yakın arkadaşları Korkut ve Ekrem'in şahitlikleriyle çiftin nikahları kıyılıyor. Belki de altı kişinin geleceğine, hayatına kıyılıyor. Kimsenin önlerindeki zamanın nasıl şekilleneceğine dair bir fikri yok. Eşvak çok heyecanlı ve mutlu. Filomen ise sadece anı yaşar halde. Korkut ve Ekrem geleceği gören kahinler kadar karamsarlar. Yanlış verilen bir kararın o birkaç dakikalık imza anının birçok kişinin hayatını nasıl karartacağını anlatacak olan anlatıcı çocuk, yani ben bile acaba diyorum, acaba gelecek değiştirilebilir mi? Acaba son bir umut başka türlü bir seçenek olabilir mi? Nikahtan sonra Ekrem ve Korkut Arnavutköy'deki kira evlerine kadar geçiriyorlar onları. Siyah renkli Dodge marka taksi gelin arabası oluyor. Filomen hep hayalini kurduğu o beyaz gelinliği giyemediği tüneldeki o gizemli pasajdaki dükkanına gidip Madame Fifi'ye en pahalısından bir duvak, en gösterişlisinden bir gelin çiçeği sipariş edemediği için biraz buruluyor. Aklında annesi ve babası var. Suçluluk hissinin bu mutlu gününü gölgelememesi için çok çabalıyor Filomen. Hata yapıyor olabileceği olasılığı, artık yola çıkılmış olduğu gerçeği, düğün arabası olması gereken bu eski püskü siyah taksi ve aslında tanımadığını henüz fark ettiği nikah şahitleri Ekrem ve Korkut, yanında oturan, elini tutan, hırlar gibi konuşurken gözlerinin içi gülen Eşvak kafasını iyice karıştırıyor. Bir ara içtiği filtresiz ucuz sigara yüzünden pos bıyıkları sapsarı olmuş bıçkın şoföre "sağ çek, indir beni" demeyi bile aklından geçiriyor. Ama ya duygular? Ama duygular öylesine kaypak, öylesine değişken ki Filomen'in tüm bu tasalarından kurtulması için iç içe geçmiş sık bulutların elinden yaka paça kurtulup boğazın eşsiz sularına o görkemli maviyi peşinde sürükleyerek saplanan güneş huzmelerinin etrafı ışığa boğması yeterli oluyor. Filomen'in içi coşuyor, cıvıldayarak Eşvak'ın yanağına bir öpücük konduruyor. O kadar mutluyum ki diyor, her şey sanki bir rüya gibi. Evlerinin adresini sadece Ekrem ve Korkut biliyor. Eşvak hiç alışık değil saklanmaya. Filomen hiç alışık değil anasından babasından ayrı kalmaya. Ancak 3 ay dayanabiliyorlar bu kaçak hayatına. Filomen'in de ısrarlarıyla Eşvak, Artin Efendi ile görüşmeye gitmeyi kabul ediyor. 3. ayrımın sonu sayfa 41.